Ayrım 5. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 76. Fakat gizlilik, gerçeğin ortaya konulması için bazı kurallar uymasını engellemiyordu. Hatta gizlilik sağlam bir cezai kanıtlama modelinin tanımlanmasını gerektiriyordu. Orta Çağ ortalarına kadar geri giden ama Rönesans dönemi hukukçuları tarafından geniş ölçüde geliştirilmiş olan koskoca bir gelenek, kanıtların cins ve etkinliklerin ne olması gerektiğini hükme bağlamaktaydı. 18. yüzyılda bile aşağıdaki gibi ayrımlara hala düzenli olarak rastlanmaktaydı. Doğrudan, dolaysız veya meşru kanıtlar, örneğin tanıklıklar ve dolaylı, karineye dayalı, yapay deliller, kanıtlar veyahut aşikar kanıtlar, önemli kanıtlar, tam olmayan veya hafif kanıtlar. De Rus, Traité de la Justice Criminal, 1771, 1, sayfa 660. Veyahut da olayın gerçekliğinden kuşku duyulmasına yer bırakmayan acil veya gerekli kanıtlar. Bunlar tam kanıtlardır. Örneğin kuşku duyulması olanaksız iki tanığın sanığın elinde kınından çekilmiş ve kan bulanmış bir kılıç olduğu halde ölünün bulunduğu evden çıktığını gördüklerini iddia etmeleri. Sanığın ters bir kanıtta çürütmediği sürece inanılır olarak kabul edilebilen yakın belirtiler veya yarı tam kanıtlar. Olayı bizzat gören tek bir tanık veya bir cinayet öncesindeki tehditler gibi. Yarı tam kanıtlar. Son olarak da ancak insanların kanılarına dayalı olan uzak belirtiler veya yardımcı kanıtlar. Halk arasındaki söylentiler, kuşkulu kişinin kaçışı, sorguya çekildiği zaman gösterdiği rahatsızlık vesaire. P.F. Muyart de Vujans, Institut au Droit Criminal, 1757, sayfa 345-347. Öte yandan bu ayrımlar teknik inceliklerden ibaret değillerdir. İşlemsel bir görevleri vardır. Çünkü öncelikle bu belirtilerden her biri kendi olarak ele alındığında ve soyutlanmış halde kaldığında belli bir tanımlanmış yargısal etki tipine sahip olabilir. Tam kanıtlar her mahkumiyete olanak vermektedirler. Yarı tam kanıtlar bedeni cezalara yol açabilirler ama bunlara dayanarak asla ölüm cezası verilemez. Tam olmayan ve hafif kanıtlar kuşkululuk hali karara bağlamaya, ona karşı daha geniş bir soruşturma açılmasına veya ona bir para cezası verilmesine yeterli olabilir. Gene çünkü bunlar aralarında belli hesaplama kurallarına göre birleşmektedirler. İki yarı tam kanıt bir tam kanıt edebilir. Çok sayıda olmaları ve uyuşmaları halinde küçük kanıtlar bir yarı tam kanıt oluşturmak üzere birleşebilirler. Fakat ne kadar çok olurlarsa olsunlar asla tek başlarına bir tam kanıtla eşdeğerli olamazlar. Demek ki birçok noktada kılıkırk yaran fakat birçok tartışmaya yer bırakan bir ceza aritmetiği vardır. Bir idam kararı vermek için yalnızca tam bir kanıtla yetinilebilir mi yoksa daha hafif başka göstergelerin de ona eşlik etmeleri gerekir mi? Yakın iki gösterge her zaman tam bir kanıtla eşdeğerli midirler? Bunlardan üç tanesi gerekmez mi veya bu ikisini uzak göstergelerle birleştirmek gerekmez mi? Acaba yalnızca bazı suçlar için bazı koşullarda ve bazı kişilere nazaran, örneğin tanık bir serseri ise tanıklığı geçersiz sayılmakta, bunun tersine eğer önemli bir kişi veya evde işlenen bir suç için evin efendisi tanıksa bu tanıklık güçlenmektedir. Gösterge olabilen unsurlar var mıdır? Vicdan durumlarına göre ayarlanan bu aritmetiğin hukuki bir kanıtın nasıl oluşturulacağını tanımlama işlevi vardır. Bu yasal kanıtlar sistemi bir yandan hakikati ceza alanında karmaşık bir sanatın sonucu haline getirmekte, yalnızca uzmanların bilebilecekleri kurallara uymakta ve buna bağlı olarak sır ilkesini güçlendirmektedir. Yargıcın tüm makul insanların sahip olabilecekleri kanaate sahip olması yetmez. Gerçekte az veya çok dayanağı olan bir kanaatten başka bir şey olmayan bu yargılama biçiminden daha hatalı bir şey olamaz. Ama öte yandan bu yasal kanıtlar sistemi yargıç için katı bir zorlamadır. Bu kuralların olmaması halinde her mahkumiyet kararı gözü pek olacaktır ve sanığın suçlu olması gerçekte bir bakıma adaletsiz olacaktır. Poulion du Parc, Principes du Droit Franchise selon les Coutumes de Bretagne, 1767-1771, cilt 11, sayfa 112-113, KRŞ, A.S. Main, Historia de la Procedure Criminal en France, 1882, sayfa 260-283, K. J. Mittermeier, Trait de la Preve, 1848, sayfa 15-19. Bir gün gelecek ve bu yargılama gerçeğinin kendine özgürlüğü bir rezalet olarak gözükecektir. Sanki adalet ortaklaşa hakikat kurallarına uymak zorunda değilmiş gibi. Kanıtlamaya dayalı bilimlerde yarım bir kanıt için ne denilecektir? Geometrik veya cebirsel bir yarı kanıt ne olacaktır? G. Signe de Corevon, Essai sur Usage, Usabus et le Inconvenience de la Torture, 1768, sayfa 63. Fakat yargısal kanıtın bu biçimsel zorlamalarının bilginin mutlak ve tekelci iktidarının bir iç düzenlemesi olduğunu unutmamak gerekir. Yazılı, gizli kanıtlarını oluşturmak üzere bazı kurallara tabi olan cezai bilgi toplama, gerçeği sanığın gıyabında üretebilen bir makinedir. Ve bu olgudan ötürü kesin hukuk açısından böyle bir şeye ihtiyacının olmamasına rağmen bu usul zorunlu olarak itirafa yönelecektir. İki nedenden ötürü. Çünkü öncelikle itiraf o kadar güçlü bir kanıt oluşturmaktadır ki ona başkalarını eklemenin ne de göstergelerin zor ve kuşkulu işini gerçekleştirilmesinin hiç gereği yoktur. İtiraf usulü içinde yapılmış olması halinde iddia makamını başka kanıtlar sağlama yükünden en azından en güçlerinden adeta kurtarmaktadır. Sonra da bu usulün tüm tek yanlı otorite tarafını kaybetmesi ve sanık üzerinde fiilen kazanılan bir zafer haline gelmesi için tek yol, gerçeğin tüm gücünü icra etmesi için tek yol, suçlunun kendi suçunu kendi hesabına yüklenmesi ve bilgi toplama işlemi tarafından bilgince ve karanlık bir şekilde inşa edilmiş olanı bizzat imzalamasıdır. Bu gizli usulleri hiç sevmeyen Ayrault'un dediği gibi kötülerin adil bir şekilde cezalandırmaları için bu yetmez. Eğer mümkünse kendilerini yargılamaları ve mahkum etmeleri de gerekir. P. Ayrault, Op. Cilt 1-1 bölüm 14. Yazılı olarak yeniden oluşturulan suçun içinde itiraf eden suçlu yaşayan gerçek rolünü oynamış durumdadır. Suçlu, sorumlu ve konuşan öznenin eylemi olan itiraf, yazılı ve gizli bilgi toplamanın tamamlayıcı parçasıdır. Buna bağlı olarak bu engizisyon tipinden usulün itirafla uyum içinde olması önem kazanmaktadır. İtirafın rolünün ikircikliği de buradan kaynaklanmaktadır. Bir yandan onu kanıtların genel hesaplamasına dahil etmeye çalışılmaktadır. Onun kanıtlardan birinden daha fazla bir şey olmadığı söylenmektedir. Evidentiae rei değildir. Kanıtların en güçlüsü de değildir. Mahkumiyete tek başına neden olamaz. Ek göstergelerin ve karinelerin ona eşlik etmeleri gerekir. Çünkü işlemedikleri suçları üstlenen birçok sanık görülmüştür. Demek ki yargıç eğer yalnızca suçlunun kuralına uygun itirafına sahipse ek araştırmalar yapmak zorundadır. Fakat öte yandan itiraf hangisi olursa olsun diğer her kanıta üstün gelir. Belli bir noktaya kadar onlara aşkındır. Gerçeğin hesaplanmasında bir unsur olan itiraf, aynı zamanda sanığın ithamı kabul ettiği ve kanıtlanmış olduğunu katıldığını belirttiği eylemdir. Sanık olmadan gerçekleştirilen bir bilgi toplama işini iradi bir kabul haline dönüştürmektedir. Sanık, itiraf aracılığıyla cezai gerçeğin üretim ayini sürecinde bizzat yer almaktadır. Daha orta çağ hukukunu söylediği üzere itiraf olayı belli ve aşikar kılar. Bu ilk ikircikliğin üzerine bir ikincisi yerleşmektedir. Çok güçlü bir kanıt olan mahkumiyet kararı için ancak birkaç ek göstergeye ihtiyaç gösteren bilgi toplama işini ve kanıtlama mekaniğini en düşük düzeye indiren itiraf böylece istenilen, aranılan bir şey olmaktadır. Onu elde etmek için mümkün bütün zorlamalara başvurulacaktır. Fakat usul içinde yazılı bilgi toplamanın canlı ve sözel karşılığı ise onun cevabı ve itham edilen tarafın hakikileştirilmesi gibi ise o halde güvenceler ve formalitelerle donatılması gerekir. Uzlaşmaya ilişkin bir yanını korumaktadır. Bu nedenle kendiliğinden olması, yetkili mahkeme önünde yapılması, tamamen bilinçliyken yapılması, olanaksız şeyler içermemesi vesaire istenmektedir. Adli kanıt kataloglarında itiraf 12. ve 14. yüzyıllara doğru ortaya çıkmaktadır. Bernard de Pavie'de yer almamakta ama Hustiemis'te bulunmaktadır. Zaten Krater'in formülü karakteristiktir. Aut legitime convictus, aut sponte confessus. Ortaçağ hukukunda itiraf ancak yetişkin biri tarafından ve hasmın karşısında yapılması haline geçerliydi. Kareşe J. P. H. Levi Le Hierarchie des Prebes Dans de Croix Savanche de Moyen Age 1939. Sanık itiraf aracılığıyla usule karşı yüklenime girmektedir. Toplanan bilgilerin altına imza atmaktadır. İtirafın bu çifte ikircikliği, kanıt unsuru ve bilgi toplamanın karşıtlığı, zorlama ve yarı irade uyuşmaya yetkisi, klasik ceza hukukunun onu elde etmek için kullandığı iki büyük aracı açıklamaktadır. Sanıktan, sorgulanmasından önce istenilen yemin, buna bağlı olarak insanların ve Tanrı'nın adaleti karşısında yeminini bozma tehdidi altında kalmaktadır ve bu aynı zamanda ayinsel bir angajman eylemi olmaktadır. İşkence, bir gerçeğe sahip olmak üzere uygulanan fizik şiddet ama bu gerçeğin kanıt olabilmesi için daha sonra yargıçların önünde kendiliğindenmiş gibi her halükarda tekrarı gerekmektedir. İşkence, 18. yüzyılın sonunda başka bir çağın barbarlığının kalıntısı, gotik olarak suçlanan bir vahşetin işareti olarak gösterilecektir. İşkence uygulamasının kökeninin uzaklarda yer aldığı doğrudur. Tabii ki Engizisyon ve hiç kuşkusuz ondan da ötelerde kölelere çektirilen azaplar. Fakat işkence klasik hukukta bir iz veya bir leke olarak yer almamaktadır. Engizisyon tipinden ceza usulünün ithama yönelik sistemin unsurlarıyla tıka basa dolu olduğu, yazılı kanıtlamanın sözlü bir karşılığının bulunmak zorunda olduğu, yargıçlar tarafından düzenlenen kanıt tekniklerinin sanığa meydan okuyan işkence usullerine karıştığı, sanıktan gerektiğinde en şiddetli zorlamalarla yargılama usulü içinde iradi ortak rolünü oynamasının istenildiği, sonuç olarak gerçeğin iki unsurlu bir mekanizma ile adli yetkililer tarafından gizlice yürütülen soruşturma ve sanık tarafından ayinsel olarak gerçekleştirilen eylem, üretilmesinin söz konusu olduğu karmaşık bir ceza mekanizmasının içinde kesinlikle belirli bir yere sahiptir. Konuşan ve gerektiğinde acı çeken beden olan sanığın bedeni, bu iki mekanizmanın çarklarının birbirlerine uydurulmalarını sağlamaktadır. İşte bu nedenden ötürü klasik ceza sistemi derinlemesine olarak ele alınmadıkça işkenceye yönelik olarak çok az sayıda kökten eleştiri alacaktır. Bu eleştirilerin en ünlüsü Nikola'ya ait olanıdır. Sila torture est un moyen e verifier les crimes. 1682. Çoğu zaman basit temkinlilik önerileri alacaktır. Sorgulama, gerçeğin bilinmesine ulaşma konusunda tehlikeli bir araçtır. Bu nedenden ötürü yargıçlar buna iyice düşünmeden başvurmamalıdırlar. Bundan daha tek yanlı bir şey olamaz. Gerçek bir suçu saklayacak kadar soğukkanlı olan suçlular vardır. Masum olan bazıları ise böyle şeylere dayanamadıklarından işlemedikleri suçları itiraf etmektedirler. C. L. Ferrier, Dictionary de Pratique, 1740, cilt 2, sayfa 612. Buradan hareketle sorgulamanın işleyişini gerçeğin elde edilmesi olarak yeniden yerleştirmek mümkündür. Sorgulama, öncelikle gerçeği ne pahasına olursa olsun öğrenmenin bir biçimi değildir. Modern sorgulamaların zincirinden boşalmış işkencesi hiç değildir. Hiç kuşkusuz gaddardır ama vahşi değildir. İyice tanımlanmış bir usule uyan, kurallara bağlı bir uygulama söz konusudur. Anlar, süre, kullanılan aletler, iplerin uzunluğu, ağırlıkların çekimi, köşebentlerin sayısı, sorgulayan yargıcın müdahaleleri, bütün bunlar çeşitli örflere göre özenle kurala bağlanmışlardır. Agüsyu, 1729'da Fransa'da uygulanan işkence araç ve kuralları konusunda bir araştırma yaptırtmıştır. Bu, Joly de Fleury tarafından özetlenmiştir. B.N. Fons, Joly de Fleury, 258, S. 322-328. İşkence çok titizlikle uygulanan adli bir oyundur ve bu niteliğinden ötürü engizisyon tekniklerinin ötesinde çeşitli eski iddia usulleri içinde geçerli olan işkencelere bağlanmaktadır. Adli deneyler, adli düello, tanrı yargısı. Sorgulama emrini veren yargıçla işkenceye tutulan kuşkulu kişi arasında adeta bir cins düello olmaktadır. İşkenceden geçen patient, sabırlı, hasta, ameliyat olan. Azap çektirilen kişi bu terimle ifade edilmektedir. Katılığı basamak basamak artan bir dizi deneyden geçmekte ve dayanarak başarmakta veya itiraf ederek başarısız olmaktadır. Azap çektirmenin ilk basamağı bu araçların seyredilmesiydi. Çocuklar ve 70 yaşından büyük ihtiyarlar için bu basamaktan öteye geçilmiyordu. Fakat yargıç işkenceyi kendi hesabına riske girmeden dayatamamaktadır ve bu yalnızca kuşkulu kişinin ölmesi tehlikesi değildir. Oyunun içine bir ödülü, yani daha önceden topladığı kanıt unsurlarını katmaktadır. Çünkü kural, sanığın dayanması ve itiraf etmemesi halinde yargıcın vazgeçmesini gerektirmektedir. işkence gören kazanmıştır. Bunun sonucunda en ağır durumlar için sorgulamanın kanıtlar saklı olmak üzere yapılması adeti benimsenmiştir. Bu durumda yargıç işkenceden sonra topladığı kanıtları geçerli saymayı sürdürebilir. Kuşkulunun masumiyeti direnmesi sayesinde kanıtlanmış değildir ama bu zaferi sayesinde artık asla ölüme mahkum edilemeyecektir. Yargıç en önemlisi hariç bütün kozları elinde tutmaktadır. Omnia citra mortem. Bu nedenden ötürü en ağır suçları işledikleri konusunda yeterli kanaat edilmiş olan kuşkulu kişilerin sorgulamaya sokulmaması konusunda yargıçlara öneride bulunulmaktadır. Çünkü eğer bu gibi kişiler işkenceye dayanmayı başarabilirlerse yargıcın onlara hak etmelerine rağmen idam cezası verme olanağı olmayacak, bu düelloda kaybeden taraf adalet olacaktır. Eğer kanıtlar herhangi bir suçluyu ölüme mahkum etmeye yeterliyseler, mahkumiyeti çoğu zaman bir yere ulaştırmayan geçici bir sorgulamanın kaderini ve rastlantısını terk etmemek gerekir. Çünkü ağır suçları dehşetli ve başat örnekler haline getirmek nihayette kamunun selametini ve yararınadır. Gaudu Rousseau de la Combe, Traite de Mariers Criminels, 1741-S503. Bir gerçeği hızla ve inatla arama görüntüsü altında klasik işkencede bir sınamanın kurala bağlı mekanizması yer almaktadır. Gerçeği ortaya koyacak fizik bir meydan okuma. İşkence gören kişi eğer suçluysa çekeceği acılar adaletsiz olmayacaktır. Ama eğer masumsa bu acılar onun suçtan arınmasının işaretleri olacaklardır. Acı, çarpışma ve gerçek işkence uygulaması içinde birbirlerine bağlıdırlar. Bunlar işkence görenin bedeni üzerinde ortaklaşa olarak iş görmektedirler. Gerçeğin sorgulama yoluyla aranması bir kanıtı ortaya çıkartmanın en ağır biçimidir. Gerçeği ayinsel olarak üreten suçlunun itirafı fakat aynı zamanda çarpışma ve taraflardan birinin diğerine karşı kazandığı bir zafer olmaktadır. İtiraf ettirmek için yapılan işkencede sorgulama vardır ama aynı zamanda düello da vardır. Her şey bu konuda bir sorgulama eylemiyle bir ceza unsuru birbirlerine karışıyormuş gibi cereyan etmektedir. Ve bu onun en küçük paradokslarından biri değildir. Nitekim davada yeterli cezalar olmadığında kanıtlamayı bir tamamlama biçimi olarak tanımlamıştır. Ve cezalarla birlikte tasnif edilmiştir ve o kadar ağır bir cezadır ki 1670 kararnamesi onu ceza hiyerarşisi içinde hemen ölümün arkasına yerleştirmektedir. Daha ileri tarihlerde bir ceza nasıl bir araç olarak kullanılabilir diye sorulmaktadır. Kanıtlamaya ilişkin bir usul nasıl ceza değerine sahip olabilir? Bunun mantığı ceza adaletinin klasik dönemde gerçeğin üretilmesi konusunun işletme biçiminde yer almaktadır. Kanıtın çeşitli tarafları bu niteliklerinden ötürü tarafsız unsurlar oluşturmakta değillerdir. Suçluluktan kesin olarak emin olunması için tek bir demet halinde bir araya getirilmeyi beklememekteydiler. Her gösterge kendiyle birlikte bir iğrençlik derecesi getirmekteydi. Suçluluk ancak tüm kanıtların bir araya getirilmesiyle başlamaktaydı. Suçluluk, bir suçlunun teşhisine olanak veren unsurların her biri tarafından parça parça oluşturulmaktaydı. Böylece bir yarı kanıt tamamlanmadığı sürece kuşkuluyu masum hale getirmiyor, onu bir yarı suçlu yapıyordu. Ağır bir suça ilişkin yalnızca hafif bir gösterge birini biraz suçlu olarak damgalıyordu. Kısacası ceza alanında kanıtlama doğru veya yanlış gibi ikili bir sisteme değil de sürekli bir artış ilkesine boyun eğiyordu. Kanıtlama süreci esnasında ulaşılan bir basamak bir suçluluk derecesi oluşturuyor ve buna bağlı olarak bir cezalandırma derecesini gerektiriyordu. Kuşkulu bu sıfatından ötürü her zaman belli bir cezayı hak etmekteydi. Hem masum olup hem de kendinden kuşku duyulması olanaksızdı. Kuşku aynı anda hem yargıcın cephesinden bir kanıt unsuru olmakta, hem kuşkulu açısından belli bir suçluluk işareti, hem de cezalandırma cephesinden sınırlı bir ceza biçimi olmaktaydı. Kuşkulu olarak kalmayı sürdüren bir kuşkulu bu konumundan ötürü beraat etmiş oluyor ama kısmen cezalandırılıyordu. Belli bir karine derecesine ulaşıldıktan sonra demek ki çifte rolü olan uygulamayı meşru olarak devreye sokmak mümkündü. Daha önce toplanmış olan işaretlere dayanarak cezalandırmaya başlamak ve henüz eksik kalmış olan gerçeğin geri kalanını çekip çıkartmak için bu başlangıçtan yararlanmak. 18. yüzyılda adli işkence gerçeği üreten ayinsel çerçevenin cezaya dayatan ayinsel çerçeveyle at başa gittiği bu garip ekonominin içinde işlev görmektedir. İşkence içinde sorguya çekilen beden, suçun uygulama noktasını ve gerçeğin çekilip çıkartıldığı yeri meydana getirmektedir. Ve karine hem bir soruşturma unsuru hem de suçluluğun bir parçası olduğu için sorgulama sırasındaki kurallı acı çektirme aynı anda hem bir cezai önlem hem de bir sorguya çekme eylemidir. Öte yandan Bu iki ayinsel çerçevenin beden boyunca gerçekleşen çaklarının birbirine geçmesi, kanıtlar oluşturulup karar verildikten sonra bizzat infazın içinde ilginç bir şekilde sürmektedir. Ve mahkumun bedeni, kamusal cezalandırmanın törensel çerçevesinin yeniden esas bir parçası olmaktadır. Suçlu mahkumiyetini ve işlediği suçun gerçeğini gün ışığına taşımaktadır. Gösterilen, dolaştırılan, teşhir edilen, azap çektirilen bedeni, o zamana kadar karanlıkta kalmış olan bir yargılama usulünün kamusal desteği gibi olmak durumundadır. Adalet eylemi onda, onun üzerinde herkes için okunabilir hale gelmek zorundadır. Gerçeğin, cezaların kamuya açık infazı içindeki bu fiili ve görkemli dışa vurumu, 18. yüzyılda birçok şehreye bürünmektedir. 1. Önce suçluyu kendi mahkumiyetinin habercisi haline getirmek. Mahkum bir bakıma bu mahkumiyeti ilan etme ve böylece kendisine yöneltilen suçlamayı teyit etme yükümlülüğü altına sokulmaktadır. Sokaklarda dolaştırma kararı hatırlatmak üzere sırtına, göğsüne veya kafasına yapıştırılan yafta, çeşitli kavşaklarda duraklama, mahkumiyet ilamının okunması, kiliselerin kapılarında suçun herkesin önünde itiraf edilmesi, suçlu suçunu bu arada törensel bir şekilde kabul etmektedir. Yalın ayak, üzerinde yalnızca bir gömlek, elinde bir meşale olduğu halde diz çökmüş bir durumda olmak üzere çok nefret verici suçu kötülükle, korkunç bir şekilde, haince ve önceden tasarlanmış bir şekilde vesaire işlediğini söylemektedir. Bir direğe bağlanarak teşhir edilmekte, bu esnada olaylar ve karar anılmaktadır. İlamın dar ağacının dibinde bir kez daha okunması söz konusu olanın direk, odun yığını veya tekerlek olmasına göre, mahkum bunları gövdesi üzerinde fizik olarak taşıyorsa suçun ve adaletin yerine getirmesini kamuya ilan etmektedir. 5. ayrımın sonu, sayfa 86.